90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 142. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 24 Ekim 2023 Salı. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 27 Ekim 2023 Cuma. 142. bölümümüzde Cem Yılmaz'ın Do Not Disturb filmini konuşacağız. Biraz gecikmiş de olsak. Ünlülere ait popüler kitaplar konusu var. Ve Özgür İnceoğulları ve Şükür Kavuşturan'a diyen Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Şöyle bir 141-142 bir ilerleyemedik böyle. Böyle bir adım ileri böyle kaldık. Biraz şey, seriyi bozduk.
Çok haklısın. Evet, öncelikle gerçekten tekrar merhaba demek lazım. Birkaç hafta ayrı kaldık. Sosyal medya üzerinden sizlerle paylaşmıştık. Yaşanan olaylar ve insani dramlar bizi çok etkiledi ve bizim anlatacaklarımızdan daha önemli ve hayati olduklarını düşündük. Hiç keyfimiz de yoktu son iki haftadır. Şöyle düşündük, yani inancımız ve görüşümüz ne olursa olsun acımasız olduğunu hepimizin kabul etmesi gereken bir başka savaşa tanık oluyoruz maalesef. 2000'den fazla masum çocuk ve bebek de dahil olmak üzere 5000'den fazla sayıda insan korkunç koşullar altında hayatını kaybetti ve kaybediyor maalesef. Biz diyoruz ya, her fırsatta işte modernleşiyoruz insanlık olarak ve her fırsatta da geliştiğimizi söylüyoruz ama aslında bir adım bile gidemediğimizi fark ediyoruz. İşte teknoloji diyoruz, işte 100 yaşına kadar yaşamaktan bahsediyoruz vesaire vesaire ama kavgalar da savaşlar da bir şekilde tarih boyunca devam ediyor. Değişen, gelişen sadece silahlar oluyor galiba. İnsanlık pek gelişmiyor, değişmiyor. Ve aynı yerde, olduğu yerde saymaya devam ediyor. Orta Doğu'daki son olaylar da bunu bize gösteriyor. Bu podcast aslında genç sayılabilecek bir podcast. İşte dördüncü yaşımıza yaklaşıyoruz. Son dört yılda iki tane savaşın konusunu yapmak, onlardan bahsetmek bile 4 sene içerisinde biraz ağır geliyor hakikaten. Söyleyecek şeyler de burada azalıyor. Dolayısıyla bir ara vermiştik. Tekrar birlikte olmaktan çok memnuniyet duyuyoruz.
Evet, yani o ya şöyle bir his, hani şimdi diyebilir ki dinleyicilerimiz yani hani bir podcast'te kaydedip paylaşamadınız mı? Siz de işte hani bize biraz keyif veriyorsunuz gibi. Olabilir ama şöyle bir şey de oluyor, yani biz şimdi o podcast'i kaydedeceğiz, işte Cem Yılmaz konuşacağız, kitaplar konuşacağız, daha sonra bu podcast'i sizlere tanıtmaya faslına geldiğinde işte orada iş biraz karışacak, bir de o kısmı var. Yani biz diyeceğiz ki bunları yaptık ve o arada birileri de çıkacak diyecek ki bu mu yani şimdi? Yani şimdi Cem Yılmaz mı mesele? Yani şimdi kitap mı? Yani kitap mı konuşacağız? Şimdi bunlar daha önce bu tür benzeri şeyler olduğu için bir de işin bu kısmı var. Sevimsiz tabii ya. Böyle şeylere bakarak aslında hayatını, yaptıklarını, işini, gücünü ayarlama zorunluluğunda olmak kötü. Bütün bunların bak temel şeyi, ben geçen de bunu düşündüm. Bu o kadar çok artık genetiğimize işlemiş bu. Hani kutuplaşma diyoruz ya, çok siyasi anlamda kullanıyoruz ama bu her şeyde var. Yani hep bir karşı taraf olması ve o karşı tarafı da olabildiğince şey yıpratmak. Ve sen bir taraftaysan ve karşı taraf kesinlikle kötü. Ya kategorik olarak kötü. Orada hiç iyi bir şey yok. Onun için de sen aynısın. Ya bu futbolda da böyle. Bu işte sanatsal bazı durumlarda da böyle, sanatçılar arasında da işte bu şey siyasette de böyle. Yani bu konudan mesela konuşurken ya Hamas'ın yaptığı işte saldırıyı da iğrenç bulup ama şu anda Gazze'ye yapılan bombalamayı da vicdansız, iğrenç, kötü bulabilir bir insan. Yani bu ikisi de aynı anda olabilir ama hayır, yani herkes bir taraftan bakıp ve sen de karşı taraftaysan kategorik olarak kötüsün diye baktıklarından, bir de bu polemiklerin, bu böyle patinaj çektiren polemiklerin içinde olmak da gerçekten hem zaman kaybı, enerji kaybı, buralarda da olmak istememek gibi bir en azından benim de duygum var. Tabii bu sadece bu konuyla ilgili değil, biliyorum yani birçok konuda bunlardan, aynı durumdan bahsedebiliriz ama böyleydi. Bu yüzden bu podcast'i yapmadık, yapıp da paylaşmak ayrı bir problem olacaktı. Ha diyeceksiniz ki içinde diyebilirler, devam ediyor savaş, siz bu sefer mutlu musunuz? Öyle değil tabii, zamanla bazı şeyler hani beraber paralelde ilerleyebiliyor yani. Bazen böyle çok ciddi ve sıkıntılı olaylar olduğunda bir iki gün, üç gün insan hem duygusal olarak hem fiziksel olarak kilitlenebiliyor. Ama ondan sonra hayatına devam ediyorsun. Yani bu en büyük acılarda bile böyledir. Yani işte bir kayıp oldu mu vesaire, bir süre evet gerçekten kesiliyor bütün hayatla bağlantın, damarın. Ama ondan sonra devam etmek zorundasın. Dolayısıyla hani böyle söyleyecek varsa da ona da en azından böyle basitçe bir cevap vermiş olalım. Buradan da artık... Sen geç oldu diyorsun ama Cem Yılmaz filmi için, yani bence bir filmi konuşmak için geç diye bir şey var mıdır yani? Mesela Baba'yı konuşamaz mıyız şimdi seninle? Konuşuruz.
Tabii ki konuşuruz. İstediğimiz zaman istediğimiz filmi konuşuruz da şimdi hayat öyle bir akıyor ki. Yani işte Eylül sonunda gösterime giren film, Ekim'in sonuna geldik. Ya biraz eskimiş bile gözükebiliyor ama dediğin gibi yani 10 yıl, 20 yıl önceki filmi de konuşabiliriz istediğimiz gibi. Sonuçta bu bir dosya, yani dosyayı istediğin zaman açabilirsin. Ama Burçin, aklımızın bir köşesinde senin az önce söylediklerin varken bir yandan da çok önemli bir hafta içindeyiz. Do Not Disturb filminden bahsetmeden önce çok küçük bir parantez açıyorum. Bu bölümü sizlerle paylaştığımız hafta sonu ülkemizin, yani o hafta, bu hafta sonu itibariyle ülkemizin, cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve 2. yüzyıla başlıyoruz. Hepimize kutlu olsun, onu da hemen söylememiz lazım. Burada anma yapalım ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onunla beraber mücadele eden, cephede olsun, işte mecliste olsun, vaktiyle işte yurt dışında barış anlaşmaları tartışmalarında olsun, devrimlerde olsun, farklı farklı platformlarda, alanlarda olsun, mücadele veren, omuz omuza duran herkesin, o dönemdeki herkesin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimiz de kutlu olsun. Yeni yüzyıl başlıyor. İkinci yüzyıl başlıyor. Yeni yüzyılda bizden mücadele bekliyor tabii ki. Mücadele derken iyi anlamda söylüyorum tabii ki. Tekrardan cumhuriyetimiz hepimiz için kutlu olsun diyorum.
Bak şimdi yine konuşacağım ben. Yani şimdi hemen filme bastı. Biraz önce söylediğim şey, sen tabii şimdi İsviçre'de olunca belki bunlara çok şahit olmadığın için haber olarak okuyorsundur. Ya mesela ben hatırlıyorum işte kaç, 75. yıl böyle çok önemli bir mihenk taşıydı. Ve o zaman böyle bayağı 75. yıl coşkusuyla kutlanmıştı Cumhuriyet. Böyle günler öncesinden, haftalar öncesinden işte bunu böyle hepimizin, hepimizi hatırlatan organizasyonlar vardı. Bayağı bir şey olmuştu 75. yıl. Ve ben o zaman şunu düşünüyordum. Yani herhalde 100. yıl yani çok acayip bir şey olacak diye düşündüğümü çok net hatırlıyorum. Ve şimdi 100. yıldayız. Öyle bir şey olmadı. Bu çok acı bir şey Özgür. Yani mesela işte hani şey, komplo teorisine girmek istemiyorum ama içinde bulunduğumuz işte bu savaş nedeniyle iptal olan bir takım şeyler, organizasyonlar var. Cumhuriyetle ilgili, kutlamalarla ilgili. Ya bu çok acı bir şey ya. Yani 100. yıl öyle herhangi bir yıl olmasa gerek. Yani bunu sadece ikimiz ya da böyle 100 kişi, 1000 kişi düşünmüyoruz diye düşünüyorum, umut ediyorum. Çok önemli. Bak öyle bir şey diyorsun ki ikinci yüzyıla başlıyoruz. Yani biz çok önemli bir eşiği geride bıraktık ve bu yüzyılda neler neler yaşadık. Bizim acayip bir coşkuyla bunu kutlamamız lazım. O coşkuyu yaşadığımızda biz Gazze'de bombalanan çocuklara üzülmeyeceğiz anlamına gelmiyor ki. Yani bu böyle olmak durumunda değil. Ve gerçekten şu anda ortalığın kıpkırmızı beyaz, her yerde bayrakların olması lazımdı. Evet, bu konuda duyarlı olanlar var, onu söyleyeyim sana. Yani hafta başından itibaren böyle bir takım insanlar bunu paylaştılar. Bayraklar asılsın asılsın, asanlar tabii ki var ama... İnsan bekliyor ki resmi olarak da, devlet olarak da bu böyle gümbür gümbür bir hafta olsun, gümbür gümbür bir kutlama olsun. Daha bugün bile işte İzmir'deki bazı gösterilerin işte savaş nedeniyle falan filan iptal edildiği söyleniyor ve bu bence insanımızı da kırıyor. Kızdırıyor biliyorum, çok kızıyoruz ama kırıyor da ya. Yani bu insanları da biz, ya bir millette bu kadar kırmamak, üzmemek lazım. Hele 100. yılda yani bu coşkuyu bastırmanın hiçbir anlamı yok. Tamam, alıştık başka şeylerde, Cumhuriyet bayramlarında siyasi enteresan hastalıkların falan olmasını falan. Bunların hepsine alıştık ama bu başka bir şeyken, ne yazık ki Özgür, şunu söyleyebilirim. Şu anda böyle bir 100. yıl coşkusu henüz yok ki, bugün işte kayıt yapıyoruz. Ha tamam, hafta sonuna doğru biraz çoğalır ama... Yani Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından bir gün önce işte burada Filistin'e destek şeyi var partilerin. Yani çok acayip bir dönem yaşıyoruz. Bugün İlber Ortaylı bak bir şey demiş. Çok da tamam, git devam etmeyeceğim. Ama şu minvalde bir şey demiş. Yani diyor ki şeyler, hani Fransızlar, İngilizler monarşiyi falan kutluyorlar. Yani böyle 100-200 öyle dile kolay bir şey. Maalesef Türk halkı Cumhuriyeti yeterince sahiplenmedi. Ya bence İlber Ortaylı'nın herhalde son zamanlarda söylediği en acı şey. Yani Türkiye halkı Cumhuriyeti, yani bu minvalde bir şey söyledi ama doğru da söyledi. Yani doğru söylüyor gerçekten. Böyle de bir durum var ama dediğin gibi biz o heyecanı taşıyoruz. Birçok insan, dinleyicilerimizin çoğunun da o heyecanı taşıdığına inanıyorum. 100. yılı gördük. Sağ salim gördük. Bu da beni mutlu ediyor. Herkese kutlu olsun.
Burçin'ciğim, malum popüler kültür konularını bu podcast'te taşıyoruz. Biraz gecikmiş de olsak, başında söylediğim gibi bir süredir popüler kültür gündeminde yer alan Do Not Disturb adlı filmden bahsetmek istiyorum ben bu bölümümüzde. Biraz geciktik dedim, yaklaşık işte dediğim gibi bir aydır Netflix'te yayında Cem Yılmaz'ın son filmi Do Not Disturb. Ve bu filmin haberini aslında aylar önce vermiştik. Sanırım sen vermiştin. İlk konuşulmaya başlandığında filmin isminde de tam bir netlik yoktu diye hatırlıyorum. Çünkü sen Isaac'le Bir Gece diye anmıştın filmi.
Doğru.
Sonradan konfirme edildi ve Do Not Disturb olarak değişti filmin ismi. Bu arada hiç merak etmeyin, herhangi bir spoiler olmayacak konuşmalarımızda. Eğer hani bu güne kadar filmi izlemediyseniz tadınızı kaçırmayacağız. Biraz Cem Yılmaz'ı konuşacağız. Cem Yılmaz'ın sinemasını konuşacağız. Geçmişini, sinema geçmişini konuşacağız. Ve son filmi hakkında da düşüncelerimizi paylaşacağız. Öncelikle bir paralel çizgi çekmek istiyorum burada ve ondan sonra senin fikrini de alacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de popüler kültür dediğimizde belki akla ilk gelen isimlerden bir tanesi Cem Yılmaz. Ve 90'lı yılların başından beri onu takip ediyoruz. Ve şunu da görüyoruz ki aslında çalışmalarına ara veren veya işte molalar yapan bir isim değil. Hatta yıllar ilerledikçe vitesini arttıran ve daha da üreten bir isim oldu Cem Yılmaz. Ve işte paralel çizgi de burada başlıyor. Farklı kulvarlarda da olsalar, dönemdaşı diyeceğim, Tarkan'la aynı yerlerde görüyorum popüler kültür geçmişimizde ve şimdiki zamanda konumlandırdığımda ikisini. Bir kere neredeyse yaşıtlar, aralarında sanırım birkaç ay var sadece, doğumları birbirine çok yakın. Hemen hemen aynı yıllarda kariyerleri başlıyor ve ikisi de yaptığı işte zirveye ulaştı. Farklı alanlarda olsalar da ve yıllardır da yorulmadan devam ediyorlar. İkisi de zaman zaman eleştiriliyor ve yaptıkları işleri negatif yorumlanıyor. Ama bir yandan da müthiş bir beğeni görüyorlar ve inanılmaz büyük bir hayran kitleleri var. Ve doğal olarak da popüler kültüre damga vurmuş sanatçılar ikisi de. Ve insan burada merak ediyor, yani onlar da insan ve yorulmuyorlar mı? Eleştirilere üzülmüyorlar mı? Demotive olmuyorlar mı? Yoksa umurlarında da değil mi? Hemen burada duruyorum. Bu iki paralel çizgi sence doğru çizilmiş çizgiler mi, yoksa hani ben yanlış mı bir şey söylüyorum?
Çok yanlış yoldasın Özgür.
Çok
çok yanlış. Çok doğrusun, çok doğru yoldasın. Şöyle, hatta bunu ara ara ben şöyle tanımlıyordum. Hani yani Tarkan da Cem Yılmaz da başka birlikteler. Yani şimdi normal çok popüler işte şarkıcılar var, pop starlar var. Hiç isim söylemeyelim, böyle bir polemiğe girmeyelim, veya komedyenler var. Ama Tarkan da Cem Yılmaz da kendi dallarında başka bir ligdeler ve o ligde de yalnızlar bence. Bu tabii böyle sadece ürettiği içeriklerin, hadi öyle diyelim popüler anlamda, çok satması veya çok insana ulaşmasıyla alakalı bir şey değil. Çünkü bence bu kendilerini bulundukları ortamda, yani aynı disiplindeki insanlardan, üreticilerden farklılaştıran insanların da şöyle bir ortak özelliği var. Sadece yaptıkları içeriklerle değil, sözleriyle, kelimeleriyle, cümleleriyle, başka konulardaki yazdıklarıyla, cesaretli çıkışlarıyla, öncü olmalarıyla aslında kendilerini sıyırıp başka bir lige dahil oluyorlar. Sadece yani Cem Yılmaz'ın çok seyirci çeken bir gösterisi bunu yapmaz. Tarkan'ın çok satan bir albümü bunu yapmaz. O kadar çok satan başka biri de çıkabilir yarın. Veya çok gösterisi para kazanan biri. Ama zaman bir de bu insanları gerçekten başka bir yere koydu. Yani bunları 15 sene önce konuşsak başka bir şey konuşurken, şimdi artık geriye dönüp Tarkan şarkıları dinlediğinde, Cem Yılmaz'ın filmlerini izlediğinde, stand-up'larını dinlediğinde, ya gerçekten kalite standartının başka bir yerde olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla doğru yoldasın Özgür. Çok güzel benzetme. Hatta sen bunu konuşurken acaba yanına bir üçüncü, dördüncü bunların koyabilir miyiz diyordum. Hiç polemiğe girmeyeceğim. Zorlandığım bir düşünce şeyi oldu, süreci oldu.
Tarkan'ı bir başka bölümde belki daha detaylı konuşuruz. Bu bölümde dedik ki Cem Yılmaz'ı konuşalım. Şimdi Cem Yılmaz'a geri dönüyorum. 90'larda Leman Kültür'de yaptığı tek kişilik oyunlarıyla ismini duyurmaya başladı ve sonradan da zaten durdurulamadı. Bugüne kadar toplam 4 ayrı tek kişilik oyunu oldu. Her birini belki yüzlerce kez oynadı. Oyunları Türkiye'de, yurt dışında hep kapalı gişe oldu. Tek kişilik oyunlar tabii ki ondan önce de vardı. Yani hani Ferhan Şensoy, Rüstem Batum, Uğur Yücel gibi isimler sahnede tek başına oynuyorlardı. Cem Yılmaz da onlara katıldı. Ama bambaşka bir tarz ortaya koydu. Senin dediğin gibi bambaşka bir şey ortaya koydu. Ve bu işi 30 yıldır yapan ender isimlerden bir tanesi oldu. Tabii tekrar altını çizelim şimdi. Hani Ferhangi Şeyler oyunu da 80'lerin ortasında başlamıştı ve binlerce defa sergilenen bir oyun olmuştu. Onu, Ferhan Şensoy'u da anmış olalım bu fırsatta. Cem Yılmaz 20'li yaşlarda başladı gösterilerine, tek kişilik oyunlarına ve sinemaya da 20'li yaşlarda başladı. Ve buradan da anlıyoruz ki aslında sinemaya çok büyük bir ilgisi ve sevgisi vardı. Her Şey Çok Güzel Olacak filminde izledik onu ilk kez. Birçok filmde birden fazla görev üstlendi ki bu kolay değildir. Yani hani hem oyunculuk yapmak hem başka şeyler yapmak bir film için. Mesela örneğin Her Şey Çok Güzel Olacak'ta hem oyuncuydu hem de senaristti. Tabii ki sadece oyunculuk yaptığı işleri de oldu. Vizontele oldu mesela, organize işler oldu, Av Mevsimi oldu. Komedi olarak ilk büyük filmi ne herhalde Gora olarak konumlandırabiliriz. Gora aslında ilk oyunundan, yani Bir Tat Bir Dokunun içinde bir bölümdü. Türkler Uzayda diye bir bölüm vardı gösteride. Gora bu bölümden aldı kaynağını ve öyle bir yere evrildi ki filmden öyle bir karakter çıktı ki, Arif Işık karakteri çıktı ki, bir üçlemeye döndü. Gora, Arok ve Arif ve 216 olarak devam etti. Aynı Gora'dan bir başka karakter de çıktı. Erşan Kuneri karakteri çıktı. Onu da bir sonraki, yani iki sonraki üçlemenin üçüncüsünde, Arif ve 216'da bir daha gördük. En sonunda da Cem Yılmaz'ın ilk ve tek dizisine ilham verdi. Hatta ikinci sezonu galiba bitmek üzere. Onu da yakında izleyeceğiz. Sinemaya dönelim. 2006'da çok önemli bir işi var. Hokkabaz var. İlk kez bu filmde yönetmenlik de yapıyor. Daha doğrusu yönetmenlerden bir tanesi. İki yönetmenli bir film bu. Ali Taner Baltacı ile birlikte yönetiyorlar. Mazhar Alanson'la tekrar aynı filmde oyuncu olarak çalışıyor. Her Şey Çok Güzel Olacak da abi kardeşi oynuyorlar. Hokkabaz da baba oğlu oynuyorlar. 2010'da az önce bahsettiğim film var. Av Mevsimi. Nefis bir film. Karanlık bir hikaye. Cem Yılmaz, Şener Şen ve Çetin Tekindor başrol oynuyorlar. Filmin yönetmeni Yavuz Turgul. Ve film Cem Yılmaz'a ödüller getiriyor. Ve ana disiplininden, yani komediden en uzak duran rolü bu oluyor aslında. Her Şey Çok Güzel Olacak veya Hokkabaz'ı da aslında hani komedi olarak sınıflandıramayız. Ama yer yer işte hani onların komedi unsurları olan, komedi barındıran drama filmleri olarak görebiliriz. Av Mevsimi bambaşka bir tür ve bambaşka bir Cem Yılmaz'ı getiriyor karşımıza. Ve Cem Yılmaz da çok başarıyla yapıyor o işi. Ve dolayısıyla oradan hani hakikaten komedi dışında oynamayı da sevdiğini görüyoruz. Bir başka başarılı işi var. Mesela İtalyanca oynuyor. Magnifica Presenza, şahane misafir. Bu Ferzan Özpetek'in filmi. Kolay değil hakikaten İtalyanca oyun oynamak bir Türk oyuncu için. Russell Crowe'un filminde oynuyor. İlk yönetmenlik denemesi. The Water Diviner'da oynuyor. Son Umut. Russell Crowe'un kendisi var filmde. Olga Kurylenko var. Yılmaz Erdoğan gibi isimlerle yer alıyor. Maalesef bu film uluslararası arenada çok büyük olamadı. Bence güzel bir hikayeydi. Ama nedense ses getirmedi. Sonrasında karışık hisler toplayan bir iki işi var Cem Yılmaz'ın. Mesela Pek Yakında ve Ali Baba ve Yedi Cüceler filmleri. Önceki işlerinin seviyesine ulaşamadı beğeni açısından. Haksızlık yapmak istemiyorum ama beğenenler de tabii çoktu ama eleştiriler de vardı. Özellikle hikayeleri yeterince güçlü bulmayan sinema yazarları vardı diye hatırlıyorum. Sonra eleştiriler sustu diyeceğim. Çünkü 2018'de Arif ve 216 geldi. Onunla eleştiriler bertaraf edildi. İşte o filmde çok farklı bir iş kondu ortaya. Bir başka farklı işte orta metrajlı 4 tane film. Yani bunu pek görmeyiz açıkçası sinema dünyasında. Bunları böyle ikili olarak sinemalarda gösterime soktu. Kara Komik Filmler ve Kara Komik Filmler 2. İki arada Kaçamak, Deli ve Emanet. Bu filmler adı üstünde kara komik filmlerdi. Ve son filmi Do Not Disturb'e giden yolu açan filmler olarak görüyorum bu filmleri. Zaten Do Not Disturb'ün ana karakteri Isaac'i ilk kez Kara Komik Filmler iki arada filminde izlemiştik. Eğer izlemediyseniz önce bunu seyretmenizi tavsiye ediyorum. Yani Do Not Disturb'ü izlemediyseniz önce Kara Komik Filmlerin ilki olan iki aradayı izlemenizi tavsiye ediyorum. Karakteri biraz daha detaylı irdelemiş olursunuz. Çok az spoiler gibi olacak. Ama o filmde Isaac bir feribotta çalışıyor. Bir feribot görevlisi. O feribot hattı Burçin ilginç bir şekilde film çekildikten 3 ay sonra kaldırılmış. Cem Yılmaz da demiş ki kendi kendine o halde acaba Isaac'e ne olmuş olabilir? Öyle düşünmüş ve yeni filmi öyle yazmış. Yazmakla da kalmamış. İşte yönetmenliğini yapıyor, yapımcısı, senaristi, işte oyuncusu, hatta film müziğinde de imzası var. Peki film nasıl? Onu da kısaca bahsedelim, sonra bitireyim konuyu. Şimdi sürekli Cem Yılmaz'a yöneltilen bir eleştiri var son dönemde. Çok komik değil diye. Bence başlarda bunu biraz kafasına takıyordu. Artık bence bu eleştirileri pek umursamıyor. Çünkü bu film komedi filmi değil. Do Not Disturb bir komedi filmi değil. Kara komik filmler sahasından gelen kara bir film bu. Isaac tutunmaya çalışan bir karakter. Gitgelleri olan bir tip. Fiziksel bazı sorunları olan bir tip. Bu filmde bu gitgeller üzerine bir film. Komik bir film değil. Komedi arıyorsanız sizi mutlu edeceğini düşünmüyorum. Belki de Cem Yılmaz bu filme bu yüzden Do Not Disturb demiş bile olabilir. Yani komedi bekleyip tatmin olmayan ve kıyasıya eleştirenlere hani beni rahatsız etmeyin demek istemiş bile olabilir. Bilmiyorum, belki abartıyorum ama komedyen işte her zaman komedi yapmalıdır. Komedi yapmıyorsa da eleştirilir tarzı düşünce biraz haksızlık oluyor gibi düşünüyorum. Son olarak bir örnek vereyim ve öyle kapatayım. Jim Carrey mesela çok büyük bir komedyendir. Onun işlerine bakalım. Hepsi komedi mi? Değil. Hatta komedi olmayan filmleri bence daha çok ses getiren işler olmuştur. Mesela Truman Show gibi veya Eternal Sunshine of the Spotless Mind gibi filmleri hatırlayabiliriz. Jim Carrey'nin hakikaten çok iyi oynadığı komedi olmayan işleriydi bunlar. Cem Yılmaz'ın da komedi olmayan işleri var ve burada da çok başarılı. Örnek verdim işte Av Mevsimi gibi, Do Not Disturb gibi, kara komik filmlerin bazıları gibi.
Ben özellikle komedi olmayan işlerine hasta olmaya başladım ve bunlardan çok istiyorum. Kim eleştiriyorsa da ne yapıyorsa da, ki bence artık çok fazla bunları takmıyordur. Şöyle bir değiş, ben de tersten başlayayım. Bu son filminde mesela şeyde, kara komik filmlerde, evet belki bu eleştirileri biraz şey yapmış olabilir, takmış olabilir ve fazlaydı da. İşte niye komik değil, işte biraz daha komik olmalıydı, şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı ki, hiç katılmıyorum. Yani ben o seriyi çok beğenmiştim ve Isaac benim için o serideki favori karakterimdi. Bundan daha önce bahsetmiştik zaten. Onun o dönüşümü, değişimi bence olağanüstü bir oyunculukla anlattı bize Cem Yılmaz. Filmle konuştuğumuz zaman arasının biraz açık olması iyi oldu. Kritikler bence biraz daha pozitife yönelik, ben öyle gördüm. Yani insanların çoğu artık şeyi anlamış, tamam burada artık böyle bir sinema var, o zaman buna göre değerlendirelim. Ya yine şey var işte, biraz daha komik olmalıydı falan diyen, ama bunların sayısı azalmış. Bunu gözlemliyorum. Tabii Cem Yılmaz'a gelen geride o, ya o daha iyi görüyordur işi, ama ben tabloyu biraz böyle görüyorum. Dolayısıyla bundan sonra bence vitesi arttıracağını düşünüyorum. Artık çünkü şeyi kırdı. Evet, yani bu adam size her zaman komik film yapmayacak. Belki arada sırada yapacak. Yani stand-up'larından falan bahsetmiyorum. Onlar muhtemelen devam eder, ama burada bir Cem Yılmaz sineması var artık. Hani işte Nuri Bilge Ceylan sineması, Martin Scorsese sineması falan. Cem Yılmaz sineması var. Ben mesela senin bu anlattığın seriyi hep böyle şimdi gözümün önünden geçiyor. Benim için bu seride Her Şey Çok Güzel Olacak ve Hokkabaz hepsinden ayrı bir yerde duruyor. Ya anlatımıyla, anlattığı şeyle, oyunculukla, işte biraz o duygusal altyapısıyla, bütün hemen hemen bütün filmlerinde sevdiğimi söyleyebilirim. Ben Cem Yılmaz'a karşı biraz savunmasızım. Ne yapsa işte komiklikse gülüyorum. Ciddiye alınması gerekirse alıyorum. O kadar hoşuma gidiyor. Ama bu iki filmi, Her Şey Çok Güzel Olacak ve Hokkabaz'ı bir tarafa koyuyorum ve aslında bu son kara komiklerle başlayan seriyi, oradaki Cem Yılmaz'ı da çok seviyorum. Kendimizi biraz şanslı görüyorum. Yani mesela biz evet onun işte Leman Kültür falan, o zamandan bildiğimiz, gördüğümüz, seyrettiğimiz bir isim kesintisiz olarak yaklaşık 30 yıldır hayatımızda. Ve bu çok değerli ve gelişimini gördük. Nereye gittiğini ve aslında gidebileceği yerleri de aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Bu hikayeye bence şahit olmak ve en azından kendi yaşamımızda Cem Yılmaz gibi birinin bize bir şeyler vermesi, para pul düşünmeden diyorum çünkü... Belki de o Gora zamanındaki kadar kazanmıyor olabilir filmleri, bilmiyorum. Hani platformdan alıyordur vesaire, ama yani bunları yapmak için hala enerjisinin olması bence bizim için bir lütuf. Öyle görüyorum. Ve Cem Yılmaz sinemasının gideceği yerleri de hakikaten merak ediyorum. Yani burada kalmayacağına eminim, ya da böyle bir dille kalmayacağına eminim. O yüzden bence çok heyecan verici bir hikaye başından bugüne kadar. Şimdi filme tabii girmeyelim, tamam çok spoiler olur tamam, ama karakter çok sevdiğim bir karakterdi. Bu filmde de o dönüşüm, değişim biraz geç geldi, ama geldikten sonra çok böyle tadını verdi. Çok sevdim ben filmi, onu söyleyeyim.
Evet, yani kara komedi zaten kolay bir türde değil Burçin. Yani hem yazılması, hem çekilmesi, hem oynanması, hem de izlenmesi öyle çok çok kolay bir tür değil. İyi yapmak da kolay değil, ama bence iyi bir yolda Cem Yılmaz ve dediğin gibi eğer bu yolda devam ederse ve hatta bunun daha ötesine geçerse nefis filmler izleteceğine inanıyorum. Bu arada az önce Martin Scorsese dedin. Martin Scorsese'nin son filmi de epey ilgi topladı. Killers of the Flower Moon. Onu daha izleyemedim. Bu arada bayağı uzunmuş yine. Çok uzun. 206 dakika olduğu söyleniyor. Yine favori oyuncularından bir tanesi Leonardo DiCaprio oynuyor. Robert De Niro var. Lily Gladstone. Bayağı müthiş bir film bizi bekliyor galiba. İzleyemedim daha.
Evet, hafta sonu girdi gösterime, baktım yazılara, çok iyi şeyler okudum. Çok çok merak ediyorum yani, bakma sen, bir anda yılın böyle en iyi filmlerinden biri olabilir. İşte Oppenheimer, Barbie falan, yani o bence o seviyeye gelecektir. Belki de en iyisi olacaktır. Çok merak ediyorum onu. Peki istersen şimdi bu, ben kitaplarda hani ünlülerin kitaplarından bahsedeceğim dedim ya. Buraya zinciri Cem Yılmaz'la yapalım. Cem Yılmaz da aslında bir kitap yazmıştı. Bu işte Arok, Gora ve galiba Hokkabaz'ın olduğu filmlerin senaryosunu derleyip bir kitap haline getirmişti. Yani o da aslında benim bugün konuşacağım konunun aktörlerinden biri. Kitap yazan ünlüler gibi basit bir manşetle söyleyeyim ve hemen giriyorum. Özgür, şimdi ben niye böyle bir konuya girdim? Şimdi dışarıda, yani işte Türkiye dışında şu anda böyle kitaplar, ünlülerin, şarkıcıların, film yıldızlarının yazdığı kitaplar her zaman vardı bunlar. Yani anı kitapları, biyografiler, ama tabii şimdi son zamanlarda sesli kitaplar devreye girdi. Kitapları yazmak biraz daha kolaylaştı bu hayalet yazarlar sayesinde vesaire. Ve bunlarda bir artış var ve bu kitapların tanıtımı da hep şöyle oluyor. İlk önce sansasyonel bir takım şeyler çıkıyor ortaya. Kamuoyu bunu konuşmaya başlıyor. Bir meraklanıyorsun kitap için ve ondan sonra kitap çıkıyor. Bu şimdi... Tabii üretici diyoruz işte hep şey gibi. Yani yayın evlerini de iştahlandıran bir hikaye haline geldi. Dolayısıyla şu anda aslında böyle bir gündem var. Bizde ne kadar olmasa, bizde o kadar değil. Onu söyleyeyim. Bizde gerçi son zamanlarda bu sesli kitaplarda Teoman'ın kitabı da konuşuldu. Sen de bahsetmiştin podcastlerimizden birinde hangi bölüm olduğunu sorma. Ama tabii orada Teoman'ın anlattığı çok öyle sansasyonel bir şeyler yoktu. Ama orada sesli kitap olarak başarılı bir iş olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buraya peki bu şeyler nereden geldi? Nasıl harlandı bu ateş? İki tane isimle. Bunlardan biri Britney Spears, bir diğeri de Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith. Niye Will Smith'in eşi diyorum? Çünkü isim olarak tanınmayabilir. Ama şöyle söylesek işte Oscar ödülünde Will Smith Chris Tucker'a işte Chris Rock'a tokat atmıştı. Kim için? İşte karısı. İşte karısının ismi bu. Jada Pinkett Smith bir kitap yazdı ve bu kitap aslında piyasaya da çıktı. Ama bu kitap çıkmadan önce bir televizyona konuk oldu ve kitapla ilgili de bir takım ayrıntılar anlattı. Ve dolayısıyla bu ayrıntılar da çok paylaşıldı. Benim mesela ilk defa öğrendiğim bilgiler var orada. Birkaç manşeti ben de paylaşayım. Belki bu konuşmam biraz bir de buna bak olabilir. Merak edenler Jada Pinkett Smith'in kitabını okuyabilirler. Mesela ne öğrendik? Şimdi Oscar gecesi değil mi? Hepimiz merak ediyoruz. Will Smith kalktı, tokat attı Chris Rock'a. Çünkü eşine kötü bir espri yapmıştı. Yani gördüğümüz manzara buydu. Daha sonra Chris Rock'la sahne arkasında bir araya gelmişler Jada Pinkett Smith'le. Ve demiş ki Chris Rock sana zarar vermek istemedim demiş. Yani bir iletişim kurmaya çalışmış. Şu anda zamanı değil Chris demiş. Ve daha sonra kitaptan anlıyoruz ki aslında Chris Rock daha önce Jada Pinkett Smith'e biraz flörtizle yaklaşmış. Hani gel bir yemeğe çıkalım işte bir şeyler yapalım falan filan. Jada pek bu tarafta olmamış. Şimdi bunu dinleyince hemen şey diyorsun. Evli baklı kadına nasıl böyle bir şey yapar falan gibi bir şey düşünüyorsun. Ama onun da cevabını bu röportajın ilerleyen dakikalarında veriyor. Jada diyor ki yaklaşık 7 yıldır biz Will Smith'le ayrı yaşıyorduk. Yani biz onları hala evliler yasal olarak ama 7 yıldır ayrı yaşıyorlarmış. O dönem içerisinde bu Chris Rock'ın Jada'yı işte yemeğe götüreyim vesaire teklifleri olmuş. Bunun tabii neden olduğuna dair o röportajda çok ayrıntıya girmiyordu ama yani burada şöyle bir durum var. Jada Pinkett Smith gençliğinde Will Smith'le evlenmeden önce Tupac'la bir aşk yaşadı. Ve bu çok böyle kısa süren ama yoğun bir aşk aslında. Ve aynı dönemin hemen sonunda da Will Smith'le evlendi. Dolayısıyla Tupac'ın ruhu bu evliliğin üzerinde hep vardı. Yani bu hep böyle arada sırada konuşulan bir şeydi. Jada hala işte aklı hep Tupac'ta vesaire. Aslında bu Will Smith için çok zor bir durum. Yani Jada için de muhtemelen zor ama Will Smith için çok zor bir durum. Ve aslında bence bu o ayrılığı tam böyle bir bildiğimiz klasik beraberliğinin yaşanmamasının en büyük sebebi zaten bu röportajında ve kitapta da Tupac'tan bayağı bahsediyor. Hatta şey falan diyor. Galiba onda da bu saç kıran durumu varmış Tupac'ta ama çok genç olduğu için çok gözükmüyordu. Bir de şimdiki gibi değildi basın. Muhtemelen yıllar geçse o da bunu şey yapardı diyor. İtiraf ederdi. Bunun dışında tabii Will Smith buna ne diyecek diye herkes merak etti. Onu da bir cümle söyleyeyim. Tekrar kitaplara döneceğim. Diyor ki o da hayatınızın yarısından fazlasını biriyle birlikte geçirdiğinizde bir tür duygusal körlük oluşuyor. Yani niye hani bu iş buralara geldiği falan anlatıyor. Anlatmaya çalışıyor. Bence o duygusal körlük işte biraz Tupac'la olan ilişkisi, onun bir türlü unutulmaması vesaire. Şimdi bu çok konuşuldu ve hemen arkasından 17 Ekim'de kitap piyasaya sürüldü. Bununla bitmedi. Daha sonra Britney Spears karşımıza çıktı. Zaten hep çıkıyor Instagram'da enteresan danslarıyla. 275 sayfalık bir kitapla karşımıza çıktı ve kitap çıkmadan da hemen kitaptan böyle bölümler basına düştü. Bak buradan da neler öğreniyoruz? Aslında kitap genel olarak şeyle ilgili. Hani ailesi bu konservatörlük işte ya vasilik durumunu sürdürmüşlerdi ve bundan kurtulmak için işte Free Britney kampanyaları açıldı falan filan. En sonunda kurtuldu. Biz de dedik ki ya dedik işte böyle şey olur mu insan çocuğuna böyle davranır mı vesaire işte bunu anlatıyor aslında. Ve burada mesela Justin Timberlake ile ilgili bir ayrıntı var. Bence manşet olan kısmı buydu. Justin Timberlake ile beraberliğinde hamile kalıyor Britney Spears ve Justin Timberlake diyor ki kürtaj yaptırman lazım. İlk başta istemiyor Britney Spears ve çocuğu yapmak istiyor. Justin Timberlake de diyor ki ya ben baba olmaya hazır değilim diyor. Yani bu mümkün değil diyor. Olmaz diyor yani bu iş. Yani diyor fiziksel bir acı çekip duygusal bir acı çeksem de en sonunda buna razı geldim. Diyor ki bunları konuştuğumuz yıllar ya ilişkinin başında 17 yaşında Britney Spears, 18 yaşında Justin Timberlake. Hani hamile kaldığında iki yaş daha büyük olsunlar. Çok küçükler aslında. Daha sonra anlatıyor. Justin Timberlake'den ayrıldıktan sonra bir ara Colin Farrell'a işte kafayı takmış. Bir filmin setinde bayağı bir yakınlaşmışlar falan. Onun ayrıntılarını kitapta anlattığını söylüyor. Başka neler var? Tabii şu kısmı biraz daha duygusal. Diyor ki bu koruyuculuk beni kadınlığımdan uzaklaştırdı. Bir çocuk yaptı. Bir tür çocuk robot yaptı. Yani diyor ki küçük bir kız olmak, genç olmak ve bir kadın olmak arasında o kadar çok çabuk gidip geliyordum ki bana bir yetişkin gibi davranmadıkları için bir yetişkinin nasıl davranması gerektiğini bilmiyordum. O yüzden de sürekli küçük bir kız gibi davranıyordum diyor. Başarılı bir şey aslında tanımlama. Ve bu kitapta bir sesli kitap olarak da kendisi sadece giriş kısmını seslendirdi. Kitabın devamını başka biri seslendirdi. Bir sesli kitap olarak da paylaşıldı. Dolayısıyla bununla ilgili de ilerleyen günlerde başka şeyler görebiliriz. Yani şu sıralar kitaplar, mesela Barbara Streisand'ın bir kitabı var. İşte Kanye West'le ilişkisi olan Julia Fox bir kitap yazdı. Bunlar da aynı şekilde küçük manşetlerle karşımıza çıkıyor. Tabii aslında biz bunu yine bir süre önce burada da konuşmuştuk. Prince Harry ile aslında buna adım attık. Oradaki evet anı kitabıyla ondan sonra zaten o iş ne kadar büyüdü, nerelere geldi hatırlıyoruz. Bunlar çok popüler yurt dışında. Ben de tabii bunları okurken, haberlere bakarken biraz ya dedim Türkiye'de dedim böyle bir şey var mı yok mu, biraz hafızamı zorladım. Çok zorladım. Ondan sonra destek almaya karar verdim. Biraz araştırdım. Var tabii kitaplar ama yani bu derecede böyle gerçekten bize ooo dedirten bir şeyin yazıldığı kitap sayısı az. İşte Tarık Akan'ın kitapları var. 12 Eylül zamanını anlatıyor. Nejat İşler'in işte biraz kendini anlattığı bir kitap var. Cem Yılmaz'ın biraz önce söylediğim senaryolardan oluşan bir derlemesi var. Köşe yazılarından oluşan birçok kitap var. İşte Nil Kara İbrahimgil'in, işte Ayşe Öz Yılmazel'in, Nihat Doğan'ın mesela unutmayalım Memleketin Koyunları kitabı var. Onu ayrı bir yere koyalım. Günse Birsel, Deniz Sekin'in mesela, bak bence bunların arasında en ilgi çekici bu olabilir. Deniz'in Dibi, bu işte hapisteki dönemle alakalı yazılar yazmış. Bunun dışında işte kimler, Gülben Ergen'in var bir tane kitabı, ona rastladım. Çelik'in var kitabı, Yumuşak Çalar ve Diplomasi diye, son derece ciddi ve arada sırada sarkastik eleştirilerin olduğu bir kitap. Seren Serengil'in var, Okan Bayülgen'in var Pudra, Türkan Şoray'ın var Sinemam ve Ben, aralarında popüler olanlardan bir tanesi. Mesela Filiz Akın da yapmış, o yemek tarifi kitabı yapmış. İşte Yılmaz Güney'in bir 3 tane kitabı var. Tuncel Kurtiz'in kitabı var, Bölük Pörçük, onun ilgi gördüğünü biliyorum. Bizim dostumuz Yunus Günçer'in kitabı var, bu kafamda böceklerle ilgili. Yani kitaplar var ama mesela bunlardan hangi manşet ya da hangi bilmediğimiz şey çıktı dersen, ha hepsini okudum mu okumadım ama kamuoyuna mal olan da çok öyle acayip bir durum yok. Ama bence bu zamandan sonra başlayacak. Bu kitap yazmalar bence bizim sanatçılar arasında da popüler olacak. Özellikle şu anki aktif sanatçılar arasında. Ve bence böyle bir 2-3 yıla çok acayip şeylerin yazıldığı kitaplar okuyacağız Özgür. Bana öyle geliyor. Yani mesela ben de yazsam ortalık birbirine girer. Mesela ben de öyle düşünüyorum ama tabii benden daha cesaretli olanlar çıkacaktır.
Ama Burçin, bu arada şöyle bir şey var tabii. Asıl mesleği yazarlık olmayan ama işte bir şekilde popüler kültür dünyasında isimleri tanınan kişilerin yazdığı birçok kitap var ama orada da mesela herhalde anı kitaplarını biraz ayırabiliriz. Yani mesela örnek veriyorum, tabii, Cem Yılmaz'ın kitapları anı kitabı değil. O senaryolarını kitaplaştırıyor. Ama mesela benim birkaç bölüm önce bahsettiğim Ahmet San'ın kitabı tamamen kendi hayatını anlattığı otobiyografi niteliğindeki San diye bir kitap. Mesela Ayça Şen'in, arkadaşımız Ayça'nın da birçok kitabı var ama hani onlar da hani anı kitabı olarak sayılmaz. Bir kısmı işte vaktiyle gazetelerde yazdığı yazıları bir araya getirdiği kitaplar var. Romanı var. İşte roman yazan ünlüler var. Daha az görüyoruz. İşte gazete yazılarını kitaplaştıran ünlüler var. Otobiyografi apayrı bir yani bütün biyografiyi kendi yazdıklarını düşünmüyorum. O senin söylediğin gibi hani başka yazarlardan destek aldıkları da almaları da söz konusu, özellikle yurt dışında. Ama bu çok popüler bir tür. Ben de seviyorum açıkçası. Anı kitabı okumayı seviyorum. Yani hani işte mesela Ahmet San'ı okudum. Ondan önce Andre Agassi'nin Open diye bir kitabı var. Onu okudum. Birçok kitap var. Birkaç tane daha var elimde okumak istediğim. Hatta işte mesela Friends'in oyuncusu Matthew Perry'nin anı kitabı var. Ama şeye geleyim. Prince Harry'den bahsetmiştin. Hatırlıyorsun. Geçtiğimiz sene... Kasım ayları gibi işte The Crown'un yeni sezonu başlamıştı. Hmm. 5. sezondu yanlış hatırlamıyorsam. O gösterime girdi. Hatta Prince Harry ve işte Meghan Markle'ın belgeselleri gösterime girdi. Onlar böyle sıcakken İngiltere Kraliyet ailesi cephesinden bir haber gelmişti. İşte belgeselin ardından kitap çıktı. Prince Harry'nin anı kitabı. Adı da Spare. Yani üzerinde konuşulacak birçok detay içerdiği söylenmişti. Hatta haberi de yapıldı. İşte abisiyle fiziksel kavgaları yazıyordu. İşte bekaretini nasıl kaybettiği gibi konular. Ya yani aslında hani bilsen ne olur, bilmesen ne olur diyeceğim şeyler bunlar ama çok merak edeni de var ilginç şekilde. Yani o aile hakkında biliyorsun zaten, bilmemiz gerekenden fazlasını biliyoruz aslında ama işte yeni malzemeler akmaya devam ediyor. İşte Spare bunun en son örneğiydi. Çünkü hani şimdi malzeme akınca, yani işte bu tip kişilerin, özellikle hani dünyaca tanınan kişilerin hayatları hakkında malzemeler akınca para da akıyor Burçin.
Tabii.
Yani mesela bu Harry ve Meghan 4 kitaplık bir anlaşma yapmışlar ve 40 milyon dolara imza atmışlar. Şimdi hani ben anlayamadım, neden 4 kitap, hani 4 kitapta ne okuyacağız, hani bir tane de Meghan'a ait bir anı kitabı olsun. Hani bir tane zaten işte Prince Harry çıkarttı, Spare'i çıkarttı. Bir tane de Meghan çıkartsın anı kitabı. Eder 2 tane. Hani kalan 2 kitapta ne olacak? Hani ne hakkında olacak? Göreceğiz yani.
Bunlar kesin boşanırlar demiştir yayın evi. Bir tane de onunla ilgili gelir. Ya da 2 tane de. Bir ondan. Bu hesaplar yapılmış olabilir.
Olabilir. Yani ilk çıktığında sadece Amerika'da 2,5 milyon kopya basmışlar Burçin kitabı. Spare'i. Hani 2,5 milyon okuyucu... Hatta işte çarp 2 ile 3 ile belki bir kopyayı daha fazla kişi okuyacak. Hemen çok satanlar listesinde 1 numara olmuştu diye hatırlıyorum. Yine geçen seneden bahsediyorum. Yani 20 dolar olsa, şimdi yine Türk mantığıyla hesap yapalım. Ya 20 dolara satsan bir kitabı, 2,5 milyon kopya basmışsın. Ciro 50 milyon dolar oluyor Burçin. 50 milyon dolar. Konuşamıyorum. 50 milyon dolarlık bir ciro yapıyorsun. Podcastleri de var bunların. Belgeselleri var. Kitap çıktı. Yani bir sene oldu. İşte yani ticari aktivitelerle hani bu kadar paraya çevrilebilen bir hayat azdır yani hakikaten.
Yani aslında bak, senin dediğin gibi bence iş biraz şeye döndü. Şimdi ne yapıyorsun? İşte şarkı söylüyorsun. Tamam, hadi bir YouTube kanalı açalım. Tamam, hadi şimdi sana bir podcast yapalım. Tamam, hadi şimdi bir de kitap yazalım. Şimdi bence bu kitap biraz böyle bir o serinin bir parçası haline geliyor. Yani hadi ya, gerçekten bir şeyler anlatmaya ihtiyacım var. Dur şu kitabı yazayım değil de. Yani onu yaptım, podcast yaptım, YouTube kanalı açtım, şarkı verdim, konser verdim. Bir de kitap yazayım, o da olsun. Bir de sesli kitabı olsun falan. Şimdi böyle olduğu için ben biraz önceki tahminde bulundum. Önümüzdeki günlerde bence... veya yıllarda bunların sayısı artacaktır. Bir nevi aslında bir medya haline geldi bu şey, bu durum. Özellikle popüler isimler için. Ama merak ediyorum yani, işte Tarkan yazsa mesela, hadi o kadar konuştuk. Ama tabii yazsa derken de yazıp da anlatsın ister insan. Yani gerçekten bazı dönemler ve bazı durumlarla ilgili bilmediğimiz şeyleri anlatmalar. Aslında burada beklenti genelde bu. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de biraz bu geri planda, çünkü çok böyle bir ortam belki olmamıştı ama şimdi ben gerekli gereksiz birçok insanın bu işe gireceğine eminim, onu söyleyeyim. Gereksiz de birçok insandan böyle kitap ve sesli kitap göreceğiz, duyacağız. Ama gereklilerden de merakla beklediğim isimler var.
Evet, bir de buna bak diyorsun, bir de şuna bak. Yani hani hakkında zaten hali hazırda belki tonla kitap olan Elon Musk için bir de Walter Isaacson bir kitap yazdı, biliyorsun. Mesela, daha o evet. Duruyor. Hani okuyacağız. Gerçi ben hani Elon Musk'ı okumuştum daha önce ama şimdi Walter Isaacson, hani daha önce Steve Jobs'u yazan kişi. O da hani sonuçta hakikaten bu kitaptan herhalde çok büyük bir para kazandı. Ya işin sonunda hani belki biraz haksızlık yapıyor da olabilirim ama ticari boyutu çok büyük bu işin Burçin. Yani
tabii doğru. İşte onu da yani bunu da yapmak gerekiyor. Burada da bir para var gibi bakılıyor. Bizde böyle bir 90'lar radyo ve medya dünyası yaşananlar kapalı kapılar arkasında neler oldu yazsak. Bak yani anlatacağımız 3 tane hikayeyi ben şu an biliyorum. Bayağı ortalık yerinden oynar ama tabii biz o arada sağlam kalabilir miyiz onu da tam emin değilim.
Ya nefis bir fikir, bunu yapalım. Kitap mı olur, podcast mı olur artık?
Yani, kitap.
Öyle mi? Dizi bile olabilir biliyor musun?
O sonradan bir şey gelirse, teklif gelirse onu değerlendiririz ama kitap olarak yani hakikaten bazı şey, mesela bende bu kadar varsa hani şu an senin çoğunu bildiğim, benim de bildiğim. Yani kimlerde neler neler, ne hikayeler ve ne olaylar vardır onları tahmin edemiyorum. Yani o yüzden de bilmiyorum, belki biz bir ilk adım atarız. İlk ve son kitabımız olabilir yani. Çok isim paylaşırsak.
Evet, aslında yaparsa bunu Ayça yapar demiştim ama Ayça ya, yapmadı evet. Onu. Evet, yapmadı.
Ayça yapar. İzzet Öz'den bak öyle bir çok acayip bir şey çıkabilir. Var öyle yazsalar hani öf öf neler çıkar diyeceğin. Ama şey gibi değil, tamam Ahmet San'ınkini okey o başka bir durum. Ama ben daha böyle bilinmedik ve bilinse vay be falan denilecek şeylerden bahsediyorum. O tür şeylerden. Neyse tamam hadi bunu bir düşünelim biz de.
Peki. O zaman bu bölümü artık kapatabiliriz. Bir de buna bak, biraz değişik oldu bu hafta bu bölümde. Önümüzdeki hafta bakalım nasıl bir öneriyle karşınıza geleceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.